Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Muhterem dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'nun Şebnem Kuşağı programında bir kere daha birlikteyiz. Son programımızda okuduğumuz kitabın, Huzurlu Aile Yuvası adlı eserin ilgili bölümlerini kısaca bir hatırlayarak yeni fasla geçelim. Bir soruyla başlamıştı yazı. Saliha bir hanım huzur dolu bir aile ortamı için kocasıyla münasebetlerinde ne gibi hususlara dikkat etmelidir diye. Burada birkaç önemli cümle var, altı çizilmesi gereken. Onları hem hatırlayalım hem perçinleyelim. Sonra da diğer fasla geçelim. Beyni hiçbir zaman ihmal etmemeli, onu ikinci sıraya düşürmemelidir. Esasında altı çizilecek ilk ve en önemli maddelerden bir tanesi bu. Zaman zaman ailede çeşitli sebeplerle dengeler değişebilmekte, hamilelik döneminde, işte doğum ve sonrasında babalar, evin reisi konumunda, birinci konumda olması gereken babalar ihmal edilmekte veya ikinci, üçüncü plana atılabilmektedir. Bu aslında erkeğin de kadının da mizacına ters, elbette geçici bir dönem çocukların öne çıkması, onların acziyet, zafiyet dönemlerinde ihmal edilmemesi önemli. Fakat bunun devamlı hale dönüşmesi ailedeki dengeleri değiştiriyor maalesef. Bu yüzden bir bey için hanımı, bir hanım için beyi her zaman birinci sırada olması lazım aile içerisinde. Diğer bir husus, iki tarafın birbirlerini memnun etmeyi, birbirlerini anlayıp dinlemeyi birinci gündem haline getirmesi, irtibatlarını koparmamaya, gevşetmemeye çalışması, birbirini tanımak için emek sarf etmesi, üzüldüğünde yanında olması, sevildiğinde onun sevincini paylaşmaya çalışması önemli. Eğer 20 yıllık, 30 yıllık, belki 50 yıllık bir birliktelikten sonra eğer hala birbirlerini tanıyamıyorlarsa, anlaşamıyorlarsa elbette bunun en acı faturası ihtiyarlık demlerinde çıkar. Çünkü o zaman birbirlerinden başka dayanacak kimseleri kalmamış olur ama maalesef onlar da birbirlerini çok fazla tanımamaktadırlar. Bu büyük bir yıkım olur duygusal çöküntü bakımından. Bu yüzden evliliğin ilk yıllarından itibaren insanların karşılıklı birbirini tanımaya, anlamaya zaman ayırması, bunun için gayret göstermesi önemli. Ama nihai olarak bir erkeğin bir kadını, bir kadının bir erkeği tanıması mümkün değil. Zaten insanın kendini tanıması bile bir ömür sürüyor. Bırakın başkasını tanımak. Belki bu yolda emek sarf ettiğini hissettirmek önemli. Bunun dışında yine hanımların ailede dikkat edeceği hususlardan bir tanesi hayırlı ve meşru isteklerinde beylerinin yanında olması, onlara destek olması. Maddi olarak değil her zaman, bazen sözlü bir teselli, sözlü bir destek, gerektiğinde istişare etmek, gerektiğinde tecrübelerinden veya düşüncelerinden faydalandırmak da bu desteği hissettirmek demektir. Zaman zaman insan ne kadar güçlü bünyeli olsa da, akıllı, tecrübeli olsa da, akıl akıldan üstündür, kendisinin fark edemediği hususlar olabilir. Bu hususta eşlerin birbirini gözetmesi, birbirine destek olması ailenin mutluluğu ve devamı için önemli bir faktör. Aynı şekilde bir başka husus da felaket ve buhran zamanlarında ailelerin büyük çalkantılar yaşarken birbirlerine destek olmaları. O anda mesela iflastır, işte yıkımdır, hastalıktır, büyük rahatsızlıklardır. Böyle bir durumda karşı taraftan destek beklerken eli boş dönmesi erkeğin veya kadının aile yuvasını yıpratan büyük problemlerden bir tanesine dönüşüyor. Kısacası insani ilişkiler karşılıklı olmalı. Yani erkek hanımını sevmeli, hanım erkeği sevmeli. Birbirlerine karşı saygılı olmalı. Fakat her zaman dümdüz gitmiyor hayat. Bazen zikzaklar içinde inişli çıkışlı bir hayat oluyor. Mutluluk zamanları olduğu gibi sıkıntı zamanları da oluyor. İşte böyle zamanlarda karşılıklı anlayışı elden bırakmamak gerekiyor. Hem erkek hem kadın açısından. Erkeğin dikkat edeceği hususlardan bir tanesi kazancını mümkün olduğu kadar temiz, helal tutmaya çalışmalı. Eşini, çocuklarını şüpheli ve haramlardan uzak tutmaya çalışmalı. Çünkü onlar sonuçta onun eline bakmaktadırlar. Onun getirdiğiyle yetinmek zorundadırlar. Bu da onların bilgisi olmadan kalplerine geçecek manevi lokmaları kirletmeyle beye karşı, kocaya karşı bir itaatsizlik, yuvadaki bir huzursuzluk sebebine dönüşüyor. Bu yüzden hem kendi mutluluğu için hem ailesinin mutluluğu ve itaati için mümkün olduğu kadar temiz, helalinden rızık temin etmeye çalışmak gerekiyor. Aynı şekilde iki tarafta, erkek de kadın da karşı tarafın ailelerine, muhatap ailelerine, kendi annesi, babası, kardeşi, akrabası gibi itina etmeli, hürmet göstermeli, aradaki muhabbeti perçinleyici adımlar atmalı. Fakat bunu yaparken de mahremiyet sınırlarına dikkat etmeli. Hem kadın erkeğin ailesinden kendisine namahrem olan, yabancı olan, evlenmesine herhangi bir dini mahzur olmayan kimselerle oturup kalkmasında daha fazla dikkat etmeli. Erkek de kadının ailesine, yakın akrabalarıyla ilgi gösterirken yine mahremiyet ölçülerini unutmamalıdır. Bu hususta kitapta Peygamber Efendimizin bir gece Medine'de yürürken gece vakti ashab-ı kiramdan birkaç kişinin karşısına çıkması üzerine yanındaki hanımı tanıtması, bu anneniz Safiye binti Huyey'dir demesi önemli bir örnektir. Gerçekten peygamber olsa da o insanların içinde herhangi bir şüphe kurdu olmamasına, töhmet yerlerinden, şüphe vesvese anlarından uzak durulmasına itina göstermiştir. Bunu hayatımızı düzenleyici bir prensip haline getirmek gerekir. Erkek veya kadınlar mümkün olduğu kadar dışarıdan yanlış anlaşılabilecek her türlü ortamdan, her türlü hareketten, her türlü yakınlaşmadan uzak durmalıdır. Belki iyi niyetli olabilir, belki hiç kötü art niyet bulunmamıştır. Fakat dışarıdan baktığında birisinin içine şüphe düşürecek ortamlara düşünmesi de insanın gönlünü, yuvasını tırmalayan, felakete götüren durumlardan bir tanesi oluyor. Bunun dışında burada güzel bir cümle var. İnsanların aşırı bir şekilde asabileştiği, gerginleştiği, öfkeye mağlup olduğu durumlarda insanların, erkek ve kadının daha fazla itina göstermesi gerektiği. Bunu şöyle bir örnekle aslında takviye edebiliriz. Bir yaklaşık 20-30 yıl önce TRT için yapılmış bir dizide görmüştüm. Orada yaşlı bir amca çocuklardan bir tanesini yanına almış ve onunla gökteki kuşları göstererek sohbet ediyor. Sen diyor hiç gökteki iki kuşun birbirine çarparak yere düştüğünü gördün mü diyor. Çocuk düşünüyor. Hayır diyor. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Çünkü diyor onlardan bir tanesi diğerine karşı sert bir şekilde gelirken diğeri hafif aşağıdan veya yukarıdan geçerek onun kendisine çarpmasını engeller diyor. Bu aslında çok güzel bir örnek. Ailede erkek veya kadın öfkeyle, herhangi bir şekilde despotlukla veya bir başka iletişimsizlik problemiyle karşı karşıya kaldığında alttan almayı bilmeli. Eğer iki tarafta dikleşirse, birbirine karşı yukarı perdeden konuşmaya başlarsa, aynı bu kuşların birbiriyle çarpışması misalinde olduğu gibi birbirlerine çarparlar ve netice itibariyle düşüp yere heba olurlar. yuvada yerlere düşer. Bu yüzden mümkün olduğu kadar insan ilişkilerinde, bilhassa evlilikte kadın ve erkeğin birbirlerinin duygularını, düşüncelerini gözetmesi, gerektiğinde alttan almayı bilmesi gerekir. Tabii bu hep bir tarafın alttan alması şeklinde cereyan ediyorsa o da başlı başına problem. Çünkü hep bir taraf fedakarlık yapıyorsa, hep bir taraf alttan alıyorsa bu dengeler değişmeye başlamış demektir. Nihayetsiz bir şekilde vermek Allah'a mahsustur. İnsanlar az da olsa bir şey verdiğinde karşılığında bir şey görmek ister. Dolayısıyla ailedeki dengeyi yıpratmayacak şekilde ama gerektiğinde alttan almayı hem erkek hem de kadın bilmeli. Son olarak iki tarafın birbirine istişare etmesi, birbirlerinin görüşlerine saygı duyması gerektiğini belirtmiştik. Bunun Peygamber Efendimizin hayatında da örneklerinden bahsetmiştik. Şimdi yeni bir soru ile yeni bir konuya geçelim. Şöyle ki, Peygamber Efendimizin böyle salihah hanımlar hakkında ne gibi tefsiratları, yani müjdeleri vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, mümin Allah'a takvadan sonra en ziyade saliha bir eşten hayır görür. Böyle bir kadına emretse itaat eder. Ona baksa sevinç duyar. Bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır. Kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusunu korur, hem de kocasının malı hususunda hayırlı ve dürüst olur. Başka bir hadis-i şerifte, iyi kadın, kocasına karşı itaatli, çocuklarına karşı şefkatli olandır buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte şöyledir, dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar bir kadındır. Ashab-ı kiramdan Sevban radıyallahu anh rivayet eder ki, altın ve gümüş biriktirip de bunları Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele ayeti nazil olduğu zaman biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte seferde bulunuyorduk. Ashab-ı kiramdan bazısı altın ve gümüş hakkında inecekler idi. Yani artık biz onları biriktirmeyip infak ederiz dediler. Keşke hangi malın daha hayırlı olduğunu bilsek de ondan temin etsek dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahip olunan şeylerin en kıymetlisi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının imanına yardımcı olan saliha bir eştir buyurdular. Başka bir soru. Günümüzde maddi olarak pek çok sıkıntılardan, badirelerden geçtik, geçiyoruz. Ailede malın varlığı ve yokluğu konusunda nelere dikkat etmelidir ki ailenin huzur ve mutluluğu zedelenmesin? Cevap. Öncelikle insanlar nefislerine hakim olmayı öğrenmeli ve bütçelerinin sınırlarını zorlama pahasına her gördüklerini elde etmeye çalışmamalıdırlar. Zira bu nihayetinde aşırı yük altına girmeye, huzursuzluk ve büyük buhranlara sebep olmaktadır. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan kredi kartları sebebiyle her gördüğüne kolay ve ucuz bir şekilde sahip olunabileceğini düşünen birçok aile yapmış olduğu ölçüsüz harcamalar sebebiyle borç ve faiz girdabına düşmüş ve perişan olmuştur. Nice mesut yuva bu yüzden yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuştur. Eşlerin maddi durumları çok iyi bile olsa saçıp savurmamalı, israftan kaçınmalıdır. Bu hem kadına hem de erkeğe ait bir mükellefiyettir. Allah korusun, Gün gelir hoyratça harcananlar aranmaya başlanır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşi olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür buyurmuştur. Eğer fazla gelen yiyecek, içecek, kılık kıyafet varsa ihtiyaç sahipleri aranıp bulunmalı ve onların hakkı ayrılmalıdır. Zira fakir ve muhtaçların gönlünü yapmak ve onların duasını almak yuvaları şenlendirir, rızıkları bereketlendirir. Devamlı hatırda tutulmalıdır ki biz onlar gibi, onlar da bizim gibi olabilirdi. İnfakta ölçümüz ise sevdiklerinizden infak etmedikçe birre, yani gerçek fazilet, hayır ve iyiliğe ulaşamazsınız. Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimesi olmalıdır. İnfak ederken verilecek şeyler giyilmiş elbiseler veya eskitilmiş eşyalardan ziyade gözümüzde kıymeti olan, gönlümüzde yer etmiş bulunan değerli şeyler olmalıdır. Hadis-i şerifte mecazen şöyle buyurulur: İnfak eden başta Allah'ın eline verir. Allah'ın elinden muhtacın eline geçer. Şu hususta özellikle ifade etmelidir ki aile hayatında tutumlu harcamaya riayet öncelikle kadına ait bir vazifedir. O, giyim kuşam ve yiyip içmek gibi meselelerde mütevazi ve tutumlu olmayı, ayrıca israfa son derece dikkat etmeyi benimsediği takdirde, gelirleri düşük bile olsa ailede bolluk, bereket ve huzur olur. Bunun için yemek pişirirken besmele ile başlamak, her malzemeyi yeterli miktarda kullanmak ve aile bütçesini zorlayacak aşırı isteklerde bulunmamak ailede en temel saadet kaynağı davranışlarıdır. Bugün bu ölçülere riayet edilmediğinden, her gün tonlarca ekmeğin çöpe atılması bereketimizi yok eden acı bir gerçektir. Halbuki tutumlu bir hanım sadece ekmeği değil, her şeyin ölçüsünce eve girmesini temin edeceği gibi onların değerlendirilmesi hususunda da itinalı olmalıdır. Çünkü herhangi bir şeyi tüketmeden onun bozulup çöpe atılmasına sebep olmak aile hayatında ancak kadınların önleyebileceği bir israf şeklidir. Eskiden hanımlar sökük dikmek, giyecekleri tamir etmek ve böylece israftan kaçınmak hususunda fevkalade dikkatli ve mahir idiler. Bugün ise en küçük bir sökükte çokları hemen yenisini alma yolunu tercih etmektedir. Bu da çok kötü bir israf ahlakıdır. Hasılı, saadetli bir ailede kadınların vazifeleri açısından en son söylemek istediğim husus, daha evvel belirttiğimiz gibi yuvayı yapan dişi kuştur gerçeğidir. Hanımlar bu gerçek etrafında şuurlu bir şekilde üzerlerine düşen davranış ve vazifeler yaptığı takdirde aile yuvaları bir cennete dönmüş demektir ki kocalara da artık bunun kadrini bilmek ve korumak düşer. Kısa bir aradan sonra programımızın ikinci bölümüne devam edeceğiz. Muhterem dinleyicilerimiz, Şebnem Kuşağı programının bu ikinci bölümünde daha önceki programlarımız olduğu gibi Hayrettin Karaman Hoca'nın Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar adlı eserinden bir fıkhi prensibi izah etmekle devam edeceğiz. Konu kısaca avret yeri. Avret ne demektir? Erkeğin erkeğe, erkeğin kadına, kadının erkeğe veya diğer kadınlara karşı avret ölçüleri nelerdir hususunda kısa bir açıklama var. Onu okuyalım, sonra biraz da izah edelim. Avret, açılması, gösterilmesi ve bakılması, yabancılara veya herkese haram olan yerlere, organlara avret denir. Birinci grup, erkeğin erkeğe ve karısından başka kadınlara karşı avret yerleri, göbeği ile diz kapağı arasında kalan bölgelerdir. Demek ki bir erkeğin başka bir erkeğe veya karısı dışındaki kadınlara karşı avret yeri göbeği ile diz kapağı arası. Hanefilere göre göbek avrete dahil olmayıp diz kapakları dahildir. Şafiler ise aksi görüştedir. Diz kapaklarının yukarısı ise cumhura göre avrettir. Evet, bu kısmın teferruatı var. O kısmı geçiyorum. İkinci avret yeri, kadının Müslüman kadınlar ile mahrem akrabasına karşı avret yeri, Hanefilere ve Şafilere göre erkeğin erkeğe karşı olan avret yeri ölçüsündedir. Bu cümleyi biraz açalım. Kadının Müslüman kadınlara göre avret yeri, erkeğin erkeğe karşı olan avret yeri, yani göbek ile diz kapağı arasının kapalı olması gibidir. Yine kadının kendileriyle evlenmesi devamlı bir surette yasak olan mahrem akrabasına karşı avret yeri de aynı şekildedir. Demek ki Hanefi ve Şafiler Müslüman kadınlar arasında erkeğin avret yeri neresi ise kadının da öyle görmüşlerdir. Malikiler ve Hanbelilere göre ise yüz, baş, boyun, eller ve ayaklar müstesna olmak üzere bütün kadının vücudu avrettir demişler. Tekrar etmekte fayda var. Kadının Müslüman kadınlar arasında ve kendisiyle evlenmesi haram olan, yasak olan akrabasına karşı avret yeri Hanefilere göre ve Şafilere göre göbek ile diz kapağı arası, Maliki ve Hanbelilere göre ise yüzü, baş ve boynu, eller ve ayaklar dışındaki bütün vücudu avret. Yani bir Maliki hanım Müslüman kadınlar arasında da olsa yüzünü açabiliyor, sadece başını, boynunu, ellerini ve ayaklarını açıyor. Fakat bunun dışındaki bütün vücudu avret. Üçüncü durum, kadının yabancı erkekler ile Müslüman olmayan kadınlar karşısında avret yeri, yüzü, elleri, cumhura göre, yani çoğunluğa göre ellerinin de iç kısmı sadece ve Hanefilerde bir rivayete göre ayaklarını da istisna etmişler, bütün bedendir. Bunu biraz izah edelim. Herhangi bir kadın, yabancı erkek, yani kocası ve evlenmesi yasak olan mahrem akrabaları dışında dışarıdaki erkeklere karşı avret yeri, yüzü, elleri, Hanefi'nin bir görüşüne, bir rivayetine göre de ayakları da istisna, bütün vücudu avret yeridir, örtülmesi gerekir. Bir hadisi göre etek boyu topuklardan bir karışa yakın yukarıda olabilir. Bu sebeple ayaklara kadar uzanan ve yerleri süpürerek kirlenen eteklere gerek yoktur diye de bir rivayet nakledilmiş. Şimdi burada bir açıklama gerekiyor. Bunu biraz açıklayacağız. Fakat son bir hükmü daha belirtelim. Karı kocanın birbirine karşı avret yeri yoktur. Bu noktada avret yerlerinde bir hususa daha temas etmekte fayda var. Avrete bakmayı men eden hadise göre, yani başkasının avret yerine bakmayın şeklindeki hadise göre, yukarıda açıklanan yerlere şehvetli veya şehvetsiz bakmak ve bunları açmak haramdır. Avret yerleri ancak kimsenin görmediği yerlerde, mesela tuvalette, banyoda açılabilir. Bazı durumlarda zaruret miktarını aşmamak üzere doktor, ebe, sünnetçi vesaire, şahit, hakim karşısında da ihtiyaç kadar açılabilir. Şimdi bunu biraz teferruatlı olarak işleyecek olursak, baştan itibaren şöyle tekrar edelim. Erkek Müslüman olsun, kafir olsun, diğer erkeklerin bulunduğu yerde ve hanımı dışında başka kadınların bulunduğu yerde göbekle diz kapağı arasını örtmek zorunda. Bu erkeğin avret yeri. Kadının avret yeri ise bulunduğu ortama, içinde bulunduğu ortamdaki insanların durumuna göre değişiyor. Şöyle ki, bir kadın ahlakına emin olduğu, dindarlığına güvendiği Müslüman kadınlar arasında bulunduğu zaman bir görüşe göre, yani Hanefi ve Şafilere göre, erkeğin erkeğe avret yeri nasılsa o şekilde kapatmak zorunda en azından. Maliki ve Hanbeliler ise bunu biraz daha sıkı tutmuş. Müslüman kadın, dinine, ahlakına güvendiği Müslüman kadınlar arasındayken bile sadece yüzünü, baş ve boynunu, el ve ayaklarını açabilir. Diğer kısmı haramdır, avret ölçüsüdür demişlerdir. Aynı şekilde kadının mahrem, yani kendisiyle evlenmesi kesinlikle haram olan akrabası, işte babası, kardeşi vesaire karşısındaki durumu da yine Hanefi ve Şafilerde erkeğin erkeğe avret yeri kadardır. Maliki ve Hanbelilerde ise yüz, baş ve boyun, eller ve ayaklardan ibarettir. Bunun dışındakileri örtmüş olması gerekir. Tabi bütün bunlar herhangi bir fitne, herhangi bir karışıklık, problem olmama durumlarındadır. Eğer bir kadın Müslüman kadınlar arasında olsa da veya Müslüman olup olmadığı belli olmayan karışık ortamlarda, gayrimüslim kadınların da bulunduğu yerde olduğu zaman, o zaman sadece yüzünü, ellerini, bir rivayete göre ayaklarını açabilir. Daha fazlasını açmasına izin yoktur. Aynı şekilde Müslüman kadınlar arasında iken ahlaki noktada problemleri olan, fitneye, fesada meyilli bir takım kadınlar da varsa o topluluk arasında, yine kadının, Müslüman kadının açabileceği kısımlar yüz, eller ve bir rivayete göre ayaklardır. Bunun dışında sanki yabancı bir ortama girmiş gibi o üstüne, başına, kıyafetine dikkat etmesi gerekir. Yabancı erkekler arasında ise biraz önce dediğim gibi kadının hem gayrimüslim kadınlar arasında, sokakta veya Müslüman kadınlar içinde ancak ahlakına güvenemediği, dedikodusuna vesaire güvenemediği bir ortamda ise yine sadece yüzü ve ellerini açık bırakabilir. Bazı rivayetlerde mecburiyet icabı ayaklarını da açmasına izin vermişlerdir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nin hanesinde, hanımı Hazreti Ayşe'nin hanesinde bulunduğu bir sırada Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Esma radıyallahu anha o odaya girmişti. Peygamberimiz onu görür görmez yüzünü çevirdi ve neden böyle yaptığı sorulduğunda, "Ey Esma," dedi, "bir kadın ergen olduğu andan itibaren onun yüzü ve elleri dışındaki bütün uzuvlarını örtecek bir kıyafete bürünmesi, başka yerlerini insanlara göstermemesi gerekir diyerek onu ikaz etmişti. Kadın ve erkek evlendikleri zaman birbirlerine karşı avretleri yoktur fıken, ama bu da ev içinde mümkün olduğu kadar meleklerin ve diğer manevi varlıkların gözetiminde olduğumuzu fark etmekle, ahlak ve edep kurallarına riayetle giyinmemizi, oturmamızı, kalkmamızı engellemez. Bu hususta bir insanın edepli olması gereken, avret yerini koruması gereken en önemli varlık Allah-u Teala'dır. Onun huzurunda olduğunu unutmamak gerekir. Yine bizimle birlikte bulunan kiramen katibin melekleri, hafaza melekleri her anımızı kayda almakta, bizi muhafaza etmeye çalışmaktalar. Onların yanında da mümkün olduğu kadar avret yerlerimizi muhafaza etmek gerekir. Bu hususta tuvalette, banyoda vesaire insanın avret yeri mecburen açılacak. Fakat hadis-i şeriflere baktığımızda, Evliyaullah'ın sohbetlerine, nasihatlerine baktığımızda hamamlar gibi, işte ne bileyim, insanların avret yerlerini açtığı, açmaya meyilli olduğu veya açan kimselerin bulunduğu ortamlarda, günümüzde ise havuzlarda, sahillerde vesaire, hem gözlü hem gönlü hem aileyi korumak için çok daha fazla tedbir gerekiyor. Ben nasıl olsa hanımlar arasındayım veya ben nasıl olsa sadece erkeklerin arasındayım diyerek avret yerlerini zorlamak, fazla gereksiz açılıp saçılmalar da İslam şahsiyet ve vakarına uygun düşmemektedir. Bu hususta hem erkeklerin hem hanımların dikkat etmesi, çocuklarına da bunun adabını, örfünü öğretmesi gerekir. Evet, bugünkü programı da bitirirken size Necip Fazıl'ın Çile adlı şiir kitabından bir şiirle sonlandırıyorum. Gelecek programda görüşmek üzere. Otel odaları. Bir merhamettir yanan daracık odaların İsli lambalarında, isli lambalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akiz kalmış küflü aynalarında, küflü aynalarında. Atılan elbiseler boğazlanmış bir adam kırık masalarında, kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır. İzbe sofalarında, izbe sofalarında. Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı, çivi yaralarında, çivi yaralarında. Kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor, tavan aralarında, tavan aralarında. Ağlayın aşinasız, sessiz can verenlere, otel odalarında, otel odalarında.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.